Miras ve Emanet. Miras ve Emanet'ten merhaba sevgili dinleyenler. Yapımcımız ve metin yazarımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, bu hafta sizlerle Türkiye'nin güneybatısındaki en uç noktaya gidiyoruz. Gün batımının eşsiz renkleriyle bezenmiş bir manzaraya ev sahipliği yapan bu coğrafya, hem Akdeniz'i hem de Ege'yi kucaklıyor. Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Knidos Antik Kenti'ndeyiz bugün. Tekirburnu olarak anılan Anakara ve hemen önünde bulunan kayalık bir adadan oluşur. Deve Boynu adı verilen ada kısmı, deve hörgücüne benzetilen görünümü nedeniyle bu ismi alır. Amasyalı ünlü coğrafyacı ve tarihçi Strabon, Knidos'un çifte kent görünümünde olduğunu söyler. Adayla Anakara arasındaki deniz sonradan doldurulmuş ve iki liman elde edilmiştir. Sevgili dinleyenler, kentin tarihçesinden ve kentteki yapılardan kısaca bahsetmek istiyoruz sizlere. Buluntuların ışığında kentteki yerleşimin M.Ö. 3000'lere kadar gittiği düşünülür. Miken uygarlığından kalan ve M.Ö. 14. yüzyıl dolaylarına tarihlenen seramik buluntuları, bu dönemde de yerleşimin sürdüğünün kanıtı olarak görülür. O dönemin kaynaklarında da yerleşim Knidos adıyla anılmaktadır. Antik dönem tarihçilerine göre kent, Dorlar tarafından 12. yüzyıl dolaylarında yeniden kurulur. Kentte o döneme ait Apollon kült merkezi olduğu belirtilir. Milattan önce 6. yüzyılda Perslerin batıya doğru ilerlediği dönemde Knidos kentinin tüm yarımadayı kapsadığı bilinir. Ticaretle ünlü olan kentin yöneticileri Pers akınından korunmak için yarımadayı kazarak adaya dönüştürmek isterler. Ancak işçilerin gözlerinde kanama ve ciltlerinde yaralar meydana gelince çalışmalar durdurulur. Bunun üzerine Apollon'un bilicilik merkezi olan Delfi kutsal alanındaki kâhinlere danışırlar. Tanrı Zeus isteseydi o bölgeyi yarımada olarak yaratırdı cevabını aldıklarında bu planı uygulamaktan vazgeçerler. Milattan önce 4. yüzyıla gelindiğinde kent bir metropol halini alır. Bu görkemli döneminde şehir, antik dönemin ünlü kent plancısı Hippodamos'un ızgara kent planına göre tasarlanır. Kente 7 tane kuzey-güney yönlü cadde inşa edilir. Bu caddelerin hepsinin doğu-batı yönlü bir ana caddeyle bağlantısı sağlanır. Liman caddesi de kuzey-güney yönlü caddelerden ilkidir. Dionysos terasının anıtsal girişinden başlayarak üst bölümdeki kutsal alana kadar devam eder. Liman caddesi üzerinde sütunlu girişiyle dikkat çeken bir heroon, yani anıt mezar bulunur. Liman caddesi üzerinde dikkat çeken bir diğer yapıysa, M.Ö. 1. yüzyılda şehrin su işlerinden sorumlu olan Boulakrates tarafından inşası üstlenilen anıtsal çeşmedir. Doğu-batı caddesi ile liman caddesinin kesiştiği yerde anıtsal bir geçit bulunur. Antik Yunan mimarisinde Propilon olarak anılan bu sütunlu geçitten Apollon Karneios kutsal alanına ulaşılır. Apollon tapınağı ve altarının bulunduğu bu alan da kentin ilgi çeken yerleri arasındadır. M.Ö. 4. yüzyılda yaşayan önemli heykeltıraşlar Skopas, Bryaksis ve Praxiteles kent için birçok kült heykel yapar. Bunların içinde belki de en bilineni Praxiteles'in Afrodit heykelidir. Knidos, modern anlamda turizmin başladığı yerde kabul edilebilir. Çünkü o dönemin denizcilerinin bu heykeli görebilmek için kente geldikleri söylenir. Günümüzde heykelin akıbeti bilinmemekle birlikte Roma döneminde yapılmış birçok kopyası bulunmaktadır. Afrodit'in en önemli tapınaklarından biri Knidos antik kentinde bulunur. Yunan mitolojisinde aşk ve güzelliğin tanrıçası olan Afrodit, kentin de güzelliğinin sembolü gibidir. Milattan sonra 7. yüzyılda kent, Anadolu'nun diğer liman kentleri gibi Arap akınlarına uğrar. Daha sonra meydana gelen depremlerle sarsılan kent, önemli ölçüde tahrip olur ve ardından terk edilir. Knidos, eğimli coğrafi yapısı nedeniyle teraslar halinde inşa edilmiştir. Dionysos bu teraslardan biridir. Burada büyük bir Dionysos tapınağı kalıntısı bulunur. Geç antik dönemde kiliseye çevrilen yapı, günümüzde C Kilisesi olarak anılır. Milattan önce 3. yüzyılda inşa edilen Stoa yapısında Simaios Heroon'u yer alır. Yapının inşasına destek veren hayırseverin anısına, Stoa'nın bitişiğine yapılır bu anıt mezar. Sütunlu, üstü kapalı bir koridoru andıran Stoa, bir nevi gezinti alanı ya da dükkan olarak kullanılırdı sevgili dinleyenler. Dionysos terasından geçtikten sonra ulaşılan küçük tiyatro, geçmişte ticaret için kullanılan limanın manzarasıyla buluşturur ziyaretçilerini. Yaklaşık 5000 kişiyi aynı anda ağırlayabilen tiyatro, Greco-Roman tarzdadır ve M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenir. Tiyatronun yukarısında bir kilise yapısı bulunur. Taş işlemeciliğinin güzel örneklerini barındıran yapının kalıntıları arasında bir de taban mozaiği yer alır. Bu yapının biraz ilerisinde zamanın hesaplanması için kullanılan ve Helenistik dönemden kalan bir güneş saati vardır. Knidos antik kenti iki limana sahiptir sevgili dinleyenler. Ticari limanın yanı sıra bir de askeri liman bulunur. Burada bir şapel ve yapı kompleksi vardır. Kazı çalışmalarının günümüzde de sürdüğü kent, bilim insanlarınca antik dönemin en önemli bilim, sanat ve kültür merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Örneğin, antik dönemin 7 harikasından biri olan İskenderiye'deki deniz fenerinin mimarı Knidoslu Sostratus'tu. Knidos, Hipokrat'ın tıp okuluna rakip sayılabilecek ve ondan daha eski bir tıp okuluna sahipti. Knidoslu doktorlar, Makedonya'dan Pers Sarayı'na kadar geniş bir coğrafyada çalışarak tıp alanındaki ilerlemelere imza atmışlardı. Onlar sayesinde Knidos tıp ekolü gelişmişti. Tarihçi Herodot'un anlattıklarına göre Knidoslu doktorlar, Hindistan, İran ve Mısır'ın tıp alanındaki çalışmalarından da yararlanırdı. Antik dönemin ünlü matematikçisi Eudoxos da burada kurduğu gözlem evinde yıldızları inceler ve astronomi alanında önemli çalışmalar gerçekleştirirdi. ...18 ve 19. yüzyılda kente gelen batılı gezgin ve araştırmacılar, yaptıkları bilinçsiz kazılarda maalesef kente zarar verir sevgili dinleyenler. Bilimsel yöntemlerden uzak yürütülen bu çalışmalarda ele geçirilen eserlerin bir kısmı günümüzde yurt dışındaki müzelerde sergilenir. Örneğin Knidos aslanı olarak bilinen eser İngiltere'deki British Museum'un girişindeki avluda yer alır. Ana tanrıça Demeter'e adanan kutsal alan için tasarlanmış heykel de günümüzde aynı müzenin koleksiyonunda bulunur. Yeri gelmişken Demeter kutsal alanından da kısaca bahsedelim. Tarımın ve doğurganlığın tanrıçası Demeter'e adanan bu alan, M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilir. Burada düzenlenen dini törende kadınlar, kurşun plakalara dilek ve lanetlerini yazar. Alana gömdükleri bu nesneler, lanet plakaları olarak bilinir. Sevgili dinleyenler, kentteki kazı, koruma ve restorasyon çalışmaları 1988 yılından beri Türk bilim insanlarınca yürütülüyor. Kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserler günümüzde Marmaris Müzesi'nde sergileniyor. Knidos'ta doğanın eşsiz güzellikleri kimi zaman kumların arasından selamlıyor ziyaretçilerini. Kum zambakları yeşile tutunmuş beyaz birer yıldız gibi ışıldayarak adeta fışkırıyor kumun içinden. Akdeniz ve Karadeniz'in bazı kıyılarında yetişen bu bitki koruma altında sevgili dinleyenler. Kente deniz yoluyla da ulaşılabiliyor. Günümüzde birçok ziyaretçi Knidos'a tekne turları ya da özel tekneleriyle geliyor. Antik kentler genellikle doğa olayları nedeniyle denizle olan bağlantılarını kaybetse de Knidos'ta durum böyle olmamış. Ve bu özelliğiyle de kent görülmeye değer. Çevresinde 50'den fazla koy bulunan Datça, yeşili, mavisi ve ev sahipliği yaptığı kültür mirasıyla doğa ve tarih tutkunlarına büyüleyici bir dünyanın kapılarını aralıyor. Baharı badem çiçekleriyle karşılayan bu yarımada, yaz ve güz aylarında begonvilleriyle renklendiriyor dünyayı. Knidos antik kenti de ülkemizin uç noktalarından birinde, Akdeniz ve Ege'nin birleştiği yerde eşsiz bir gün batımıyla uğurluyor misafirlerini. Sevgili dinleyenler, miras ve emanetin bir bölümünün daha sonuna geldik. Yapımcımız ve metin yazarımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Dilerseniz programımızın eski bölümlerine www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinde yer alan podcast arşivimizden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Miras ve emanet.